Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 5.
Hükümete ait pek çok konferans salonu gibi burası da anonim ve işlevseldi. Hiç pencere yoktu ama bir klima odadaki havanın sürekli temizlenmesini sağlıyordu. Yuvarlak bir masa ve yüksek arkalıklı yumuşak sandalyeler vardı. Gerektiğinde grafik ve görüntülerin gösterilebilmesi için duvarlardan birisine bir ekran yerleştirilmişti. Yanlardaki sehpaların üzerinde ise kahve termosları ve doymak bilmez Amerikalı mideler için hazırlanmış yiyeceklerle dolu tepsiler vardı. Ev sahiplerinin akademik kariyerleri olmayan iki gizli servis ajanı olduğu, kendilerini aman bir şey belli etmeyeyim edasıyla tanıştırmalarından hemen anlaşılıyordu. İçlerinden birisi toplantıya katılması için general tarafından şahsen gönderilmiş olan NSA'nin ikinci başkanıydı. Diğeri ise Washington'daki ulusal güvenlikten gelen kıdemli bir subaydı. Ve Doktor Martin de dahil olmak üzere dört akademisyen vardı. Hepsi birbirini tanıyordu. Bu adı olmayan ve hiç propaganda yapmayan tek bir din ve onun kitabı üzerine derinlemesine bilgileri olan uzmanlardan oluşan komiteye katılmayı kabul etmeden önce birbirlerini hem yayımlanmış eserlerinden hem de seminer, ders ve konferanslardan şahsen tanıyorlardı. Böylesine yoğun Kur'an çalışmasının yapıldığı çevre fazla geniş değildir. Terry Martin, New York Columbia'dan Dr. Ludwig Schramm, Rand'den Dr. Ben Jolly ve Brookings'den Dr. Harry, ilk adı farklıydı ama oldum olası Harry diye anılırdı. Harrison'ı teker teker selamladı. En yaşları bu nedenle de en cüretlileri, iri yarı sakallı bir adam olan Ben Jolly'ydi. Bu defa da başkan yardımcısını kınayarak dudak bükmesine aldırmadan piposunu çıkarıp yaktı ve mutlu bir ifadeyle içmeye başladı. Başlarının üzerindeki Westinghouse teknolojisi havayı temizlemek için elinden geleni yapıyor ve bunda da neredeyse başarılı oluyordu. Ama komple bir bakımdan geçirilmek zorunda olduğu da ortadaydı. Başkan yardımcısı konuya direkt girerek neden uzmanların bir araya toplanmalarının nedenini sordu. Her birine fotokopi olarak çoğaltılmış iki belge ve birer dosya dağıttı. Dosyaların içinde EK finansörünün bilgisayarından basılmış metinler ve Arapça bölümüne yaptırılmış olan çeviriler vardı. Dört adam doğruca Arapça metinleri ellerine alarak sessizliğe gömüldüler. Doktor Jolly piposunu tüttürmeye devam ediyordu. Ulusal güvenlikten gelen adam geriye doğru çekildi. Adamların dördü de okumayı hemen hemen aynı anda tamamladılar. Sonra neyin eksik olduğunu ve bunun nedenini anlamak için İngilizce çevirileri okumaya başladılar. Jolly başını kaldırarak iki gizli servis ajanına baktı.
Ne profesör? Burada toplanmamızın sebebi nedir diye sordu Arapça uzmanı.
Başkan yardımcısı öne doğru eğildi ve parmağıyla İngilizce çevirinin bir bölümünü işaret etti.
Sorun işte bu, şurada. Bu ne demek, neden söz ediyorlar?
Dört adam dikkatle Arapça metinde geçen Kur'an alıntısına baktılar. Onların çeviriye ihtiyacı yoktu. Her biri de bu alıntıyı defalarca okumuş, ifade edebileceği farklı anlamları çözümlemişlerdi. Ama bu bilimsel çalışmaların bir parçasıydı. Önlerindeki yazı ise modern harflerle yazılmıştı. Alıntıların üçünde aynı tür alfabe, bir tanesinde ise diğer alfabe kullanılmıştı.
El-İsra mı? Bir tür şifre olmalı. Hazreti Muhammed'in hayatının belli bir bölümüne işaret etmekte.
Öyleyse cehaletimizi bağışlayın diye konuştu ulusal güvenlikten gelen adam. El-İsra nedir?
Sen açıkla Terry dedi Doktor Jolly.
Pekala beyler dedi Terry Martin. Bu söz peygamberin hayatındaki bir ifşa ile ilgili. O günle ilgili uzmanlar peygamberin ya gerçekten ilahi bir mucize gerçekleştirmeyi denediğini ya da bunun sadece beden dışı deneyim diye adlandıran olgu olduğunu iddia ediyorlar. Kısaca anlatmak gerekirse doğum yeri Mekke'den Medine'ye göç etmesinden bir yıl kadar önce bir gece uykusunda bir düş görüyor ya da bir halüsinasyon ya da ilahi bir mucize. İzin verirseniz ben kısaca düş demek istiyorum. İşte bu düşte modern Suudi Arabistan'ın derinliklerinden çöl ve dağları aşarak o güne dek yalnızca Hristiyan ve Yahudiler için kutsal olan Kudüs kentine geliyor.
Bizim takvimimize göre hangi tarihte?
Milattan sonra 622 civarında.
Sonra ne oluyor?
Orada bağlı bir at buluyor, bu kanatlı bir at. Bu ata binmesi isteniyor. Kanatlı at cennete uçuyor ve peygamber orada kendisine gerçek bir inanan olmak için gerekli olan tüm ibadet şartlarını öğreten Yüce Allah'la yüz yüze geliyor. Peygamber bunları ezberliyor ve daha sonra bir yazmana dikte ediyor. Ve bu yazılanlar 6666'nın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Bu ayetler geçmişte olduğu gibi bugün de İslam dininin temelini oluşturmaktadırlar. Diğer üç profesör onaylayan bir ifadeyle başlarını salladılar.
''Ve buna inanıyorlar öyle mi?'' diye sordu başkan yardımcısı.
''Lütfen küçümseyici konuşmayalım.'' diyerek sözünü kesti Harry Harrison sert bir edayla.
İncil de bize İsa'nın çölde 40 gün 40 gece oruç tuttuğu ve ondan sonra şeytanın ta kendisiyle yüz yüze gelip onu geri püskürttüğü anlatılmakta. Yemek yemeden tek başına onca zaman geçirdikten sonra kim olsa halüsinasyon görmeye başlar. Ama gerçek Hristiyan inananları kutsal kitapta yazılı olan bu sözlerden kuşku duyamaz.
Pekala, özür dilerim. Yani El İsra baş melek ile buluşma anlamına mı geliyor?
Kesinlikle hayır dedi Jolly. El İsra bu yolculuğun kendisi, büyülü bir yolculuk. Allah'ın emirlerini bizzat kendisinden almak üzere yapılmış olan ilahi bir yolculuk.
Doktor Schramm araya girerek, bu yolculuk büyük aydınlanmaya ulaşmak için karanlıkları aşarak yapılan yolculuk diye adlandırılmaktadır.
Çok eski bir yorumdan bir alıntıydı bu. Diğer üçü de bunu çok iyi biliyordu ve onaylayan bir ifadeyle başlarını salladılar.
Pekala, bugünün Müslümanı ve El-Kaide'nin kıdemli bir üyesi bu sözlerle ne ifade etmek istiyor olabilir?
Akademisyenler belgelerin içerikleri hakkında ilk defa kuşkuya düştüler.
Çok aşırı bir biçimde mi korunuyordu diye sordu Harrison.
İki adam bunları görmememiz uğruna canlarını verdiler.
Ha, evet anlaşılabilir. Doktor Jolly büyük bir dikkatle piposunu inceliyordu. Diğer üçü ise bakışlarını yere indirmişti.
Korkarım bu oldukça büyük bir proje ya da operasyon olduğuna dair bir kanıt.
Büyük mü diye sordu ulusal güvenlik yetkilisi.
Baylar, dindar Müslümanlar ya da bunlara fanatik demek daha doğru olur, El İsra'yı asla hafife almamazlar. Eğer herhangi bir şeye El İsra kod adını vermişlerse bu bunun çok büyük bir şey olduğunu gösterir.
Peki ne olabileceğine dair hiçbir ipucu yok mu?
Doktor Jolly masada oturanlara tek tek baktı. Meslektaşlarının üçü de omuzlarını silkti.
En ufak bir ipucu bile yok. Metinleri yazan her iki kişi de projeleri için Allah'tan yardım diliyorlar. Ama hepsi bu kadar. Sanırım dördümüzün adına da size şunu önerebilirim. Bunun anlamının ne olduğunu bir an önce ortaya çıkarın. Sırt çantasındaki bombayla bir gece kulübünü yerle bir etmek ya da bir yolcu otobüsünü havaya uçurmak gibi eylemlere asla El İsra adını koymazlar.
Hiç kimse not almamıştı, buna gerek de yoktu. Konuşulan her sözcük kaydedilmişti. Daha bir saat geçmeden bu konuşmanın birer kopyası her iki gizli servis ajanının da eline geçmiş olacaktı. Ondan sonra da geceyi ortak bir rapor hazırlamakla geçireceklerdi. Bu rapor daha tan ağarmadan mühürlenmiş bir biçimde binadan ayrılacak ve silahlı bir görevli tarafından yüksek makama ulaştırılacaktı. Bu makam ABD'nin en yüksek makamı olan Beyaz Saray'dı.
Terry Martin, Washington'a Ben Jolly ile aynı limuzinde döndü. Bu araba onu getiren sedandan daha büyüktü ve ön koltukla arka koltuk arasında kapatılabilen bir bölme vardı. Camın ötesinde şoförün ve kendilerine eşlik eden genç subayın başlarının arkasını görebiliyorlardı.
Yaşlı, huysuz Amerikalı düşünceli bir tavırla piposunu cebine koydu ve gözlerini dışarıdaki manzaraya dikti. Kıpkırmızı ve altın renkli yapraklar bir göl gibi uzanıyordu. Genç İngiliz de diğer camdan dışarısını seyrederken adeta hayal alemine dalmış gibiydi. Bütün yaşamı boyunca gerçek anlamda yalnızca 4 kişiyi sevmişti ve bunlardan 3'ünü geçtiğimiz 10 ay içerisinde yitirmişti. Bu senenin başında 30'lu yaşlarda 2 oğulları olan ve yaşları 70'i aşan anne ve babası hemen hemen aynı zamanda ölmüşlerdi. Prostat kanseri babasını elinden alırken annesi de kırık kalbinden dolayı yaşamaya devam etmek istememişti. Her iki oğluna da dokunaklı birer mektup yazmış, neredeyse kaynar suyla doldurduğu küvetin içinde bir kutu uyku ilacı almış, uykuya dalmış ve kendi sözleriyle babalarıyla buluşmaya gitmişti. Terry Martin bu kayıplar karşısında neredeyse yıkılmıştı ama iki erkek hayatında kendinden daha çok sevdiği iki insan ona güç vermişti. Bunlardan birisi 14 yıldır hayatını paylaştığı uzun boylu yakışıklı borsacıydı. Bir Mart gecesi arabasını deli gibi kullanan sarhoş bir sürücü ve Meter'in insan bedenine çarparken çıkardığı gürültü ve sedyeye konan beden. Sonra da göstermekten çekinmediği gözyaşlarını kınayan Gordon'un anne ve babasıyla birlikte katıldığı korkunç cenaze töreni. Bir anda felakete dönüşen hayatını sona erdirmeyi ciddi ciddi düşünürken ağabeyi Mike bunu hissederek bir haftalığına yanına taşınmış ve onunla konuşarak bu zor zamanlarını atlatmaya yardımcı olmuştu. Doktor Martin Irak'taki çocukluğu ve Hartford dışındaki Haileybury'de özel okulda geçen okul yılları boyunca ağabeyini hep bir kahraman gibi görmüş, ona hayranlık duymuştu. Mike hep onun olamadığı şeyler olmuştu. Kendisi sarışın o esmer, kendisi tombul o zayıf, kendisi yumuşak o sert, kendisi korkak o cesurdu. Limuzinin arka koltuğunda Maryland otoyolunda ilerlerken Mike'ın Haileybury'de 5 yılını tamamladığı Tonbridge'e karşı oynadıkları rugby maçını getirdi gözlerinin önüne.
İki takım sahada karşı karşıya geldiğinde Terry sırıtarak halatla çevrili sporcu geçidinin yanında duruyordu. Mike ona doğru eğilerek saçlarını karıştırmıştı. "Bak kardeşim," demişti, "işte başardık." Terry ağabeyine eşcinsel olduğunu açıklayacağı anı mide krampları geçirerek beklemişti. O sıralar İngiliz ordusunun paraşüt alayında subay olan ve Falkland adalarından henüz dönmüş olan ağabeyi kısa bir süre duyduklarını düşünmüş, yüzüne her zamanki alaycı gülüşü oturtmuş ve Joe E. Brown'ın bazıları sıcak severdeki son satırını dile getirmişti. "Pekala, kimse kusursuz değildir." O andan itibaren Terry'nin ağabeyine duyduğu hayranlık sınırsız bir hal almıştı. Maryland'de güneş batmıştı. Aynı zaman dilimi içerisinde bulunan Küba'da batmak üzereydi. Guantanamo adıyla bilinen Güneybatı Yarımadası'nda bir adam seccadesini yere yaydı. Yüzünü doğuya çevirdi, dizlerinin üzerine çömeldi ve namaz kılmaya başladı. Hücrenin dışında bir Amerikan askeri vurdum duymaz bir ifadeyle onu izliyordu. Bütün bunları da daha önce de defalarca görmüştü. Ama aldığı talimatlara göre tetikte olmaktan bir an bile vazgeçmemesi gerekiyordu. Namaz kılan adam neredeyse 5 yıldır medyada kısaca Gitmo diye anılan Guantanamo Bay'de mahkumdu. Başlangıçta X-Ray kampındayken sonraları Camp Delta'ya getirilmişti. İlk zamanlar maruz kaldığı tüm işkence ve yoklukların üstesinden bir defa olsun bağırmadan ve de ağlamadan gelmişti. Bedenini ve inancını aşağılamalarına ses çıkarmadan dayanmıştı. Diğer yandan işkencecilerine baktığında kara sakalının üzerindeki kara gözlerine hakim olan amansız nefreti onlar bile açıkça okumuşlardı ve bu onun daha da fazla dayak yemesine neden olmuştu. Ama asla yıkılmamıştı. Mahkumların bir takım iltimaslar karşılığında suç ortaklarını ele vermeleri için cesaretlendirildiği, sopa ya da ödül günlerinde bile hep susmuştu ve bu da daha iyi muamele görmemesine neden olmuştu. Bunu gören başka mahkumlar bir takım imtiyazlar karşılığında onu suçlamışlardı. Ne var ki o birer iftiradan ibaret olan bu suçlamaları ne yalanlamış ne de kabul etmişti. Sorgulamayı yapan makamın çalışmalarının kanıtı olarak sakladığı dosyalarla dolu odada o gece dua eden adam hakkında çok şey olmakla birlikte ona ait hiçbir şey yoktu. Kendisine insani bir biçimde yaklaşmaya karar veren sorgulamacı tarafından yıllar önce sorulmuş olan soruları nazikçe cevaplandırmıştı. Hayatı ile ilgili az çok işe yarar kaydın olmasının nedeni de buydu. Ama sorun hep aynıydı. Kendisini sorgulayan kişilerden hiçbirisi onun ana diliyle söylediklerinin tek kelimesini bile anlamamış, çevirmenlere ya da onlara her yerde eşlik eden yerli yorumculara güvenmek zorunda kalmışlardı. Ne var ki bu yorumcuların da görülecek işleri vardı. İlginç sırların ortaya çıkarılması durumunda onlara da türlü lütuflarda bulunuluyordu. Bu nedenle yanıtları diledikleri gibi değiştirmeleri için geçerli nedenleri vardı. 4 yılın ardından namaz kılan adam işbirliğine yanaşmayan mahkum damgası yemişti. Ama bu yalnızca onu yumuşatmayı başaramadıkları anlamına geliyordu. 2004 yılında Körfez'in diğer ucunda bulunan kilitli bir daimi izolasyon ünitesi olan Camp Echo'ya gönderilmişti. Burada hücreler daha küçüktü, duvarları beyaza boyanmıştı ve mahkumların hareket etmelerine bile yalnızca geceleri izin veriliyordu. Adam 1 yıl boyunca güneş yüzü görmemişti. Hiçbir aile ferdi serbest bırakılması için gürültü koparmamıştı. Hiçbir hükümet hakkında bilgi istememişti. Hiçbir avukat onun için evrak doldurmamıştı. Onunla birlikte kampta tutulan pek çok mahkum çıldırdıkları için tedavi edilmek üzere götürülmüştü. O ise sadece sessizce oturup Kur'an'ını okuyordu. O namaz kılarken dışarıda nöbet değişimi yapıldı. Kahrolası Arap, dedi görevi biten gardiyan. Yerine gelen gardiyan başını iki yana salladı. O Arap değil, dedi, Afgan. Pekala, sorunumuz hakkında ne düşünüyorsun Terry? Bunu soran hayal aleminden sıyrılarak arabanın karşı koltuğunda oturmuş Martin'e bakan Ben Jolie'ydi. Kulağa iyi gelmiyor değil mi, diye karşılık verdi Terry Martin. İki ajan dostumuzun yüzlerini gördün mü? Zaten kuşkulandıkları şeyleri teyit ettiğimizi biliyorlardı ama yine de yanlarından ayrılırken pek mutlu görünmüyorlardı. Ama başka bir açıklaması olamaz. Onlara düşen El Isra operasyonunun ne olduğunu ortaya çıkarmak. Ama nasıl? Evet, ben gizli ajanlarla oldukça uzun zaman geçirdim. 1967'deki 6 günlük Arap-İsrail Savaşı'ndan beri Orta Doğu ile ilgili konularda onlara elimden geldiğince danışmanlık yapıyorum. İç kaynaklar, kılık değiştirmiş casuslar, gizlice dinleme, dosya geri kazanımı gibi pek çok yöntemleri vardır. Ve bu işlerde bilgisayarların çok büyük yararı vardır. Eskiden haftalar süren veri taramaları birkaç dakika içerisinde hallolur. Tahminime göre ne olduğunu bulup bir şekilde durduracaklar.
60 yılında Gary Powers'ın vurulmasından ya da U-2'nin 1962'de Küba füzelerinin fotoğraflarını çekmesinden bu yana çok uzun bir yol kat etmiş olduğumuzu unutma. Sanırım o zaman sen henüz doğmamıştın bile.
Terry Martin evet anlamında başını sallarken Jolly kendi garipliğine güldü. Belki El-Kaide'nin içinde bir adamları vardır diye fikir yürüttü.
Bundan şüpheliyim dedi yaşlı adam. Eğer böyle biri olsaydı bize çoktan El-Kaide'yi yönetenlerin yerlerini bildirmiş ve biz de onları akıllı bombalarla dağdan indirmiş olurduk.
Pekala belki neler döndüğünü ortaya çıkarması için El-Kaide'nin içine sızacak ve kendilerine rapor verecek birini bulabilirler.
Yaşlı adam bu kez daha kararlı bir biçimde yeniden başını iki yana salladı.
Yapma Terry, bunun olanaksız olduğunu her ikimiz de biliyoruz. Arap olan biri büyük bir olasılıkla sonunda bize karşı dönüp aleyhimize çalışmaya başlayacaktır. Arap olmayan biri ise söz konusu bile olamaz. Arapların geniş ailelerden, sülalelerden, aşiretlerden geldiğini her ikimiz de biliyoruz. Ailesi ya da aşiretiyle ilgili tek bir soru foyasının meydana çıkmasına yetecektir.
Bu nedenle özgeçmişi kusursuz olmalı. Buna ek olarak bir Arap gibi görünmeli, bir Arap gibi konuşmalı ve Arap rolünü tam olarak oynayabilmeli. Sayısız dualarından birinde en ufacık bir hece hatası yapması durumunda fanatikler foyasını hemen ortaya çıkaracaklardır. Onlar bu duaları günde 5 kez söylerler ve tek bir sesi bile kaçırmazlar.
Doğru dedi Martin, durumunun ümitsiz olduğunu bilmekle birlikte hayal gücünü bu şekilde kullanmak hoşuna gidiyordu. Ama birisinin Kur'an'ın bütün ayetlerini ezberleyip izi sürülemeyecek bir aile icat etmesi olası.
Unut bunu Terry, hiçbir batılı Araplar arasında kendini Arap olarak kabul ettiremez.
Ağabeyim bunu yapabilir dedi Doktor Martin ama daha o saniye dilini ısırmış olmayı diledi.
Doktor Jolly hafifçe omurdanıp konuyu kapattı ve kendini Washington'ın dış bölgelerini incelemeye verdi. Öndeki başlardan her ikisi de bir milim bile kımıldamamıştı. Arabadaki tüm mikrofonlar kapalı olmalıydı. Ama yanılıyordu.
Ayrım sonu.